Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Raif Koçak imzalı "Niyeti Bozuk Olanın Amelleri Çöp Olur" başlıklı yazıyı sunacağız. Bazen bir yerlerde okuduğumuz veya dinlediğimiz bir sözün tesirini oracıkta hissedemeyebiliyoruz. Yıllar sonra duyduğumuz başka bir sözle birleştirince o sözün manasını idrak edip işte o zaman hissedebiliyoruz. Yıllar evvel sohbetlerini dinleyip feyiz aldığımız kıymetli bir büyüğümüzü ziyarete gittiğimizde tatlı tatlı sohbet edip nasihatlerini dinlerken sohbet esnasında bir ara "Evladım, ahiret ameller çöplüğüdür, niyetinize dikkat edin" deyiverdi. Söylenen söz mecliste kısa süreli soğuk bir rüzgar estirdi. Zira sözün manası taş gibi ağır, yüzü de buz gibi soğuktu. Böyle bir sözün söylenmesi zihin dünyamızdaki bazı mefhumların sarsılmasına sebep oldu. Söylenen sözün aksine biz yaptığımız amellerin ahiret gününde hesabının görüleceğine, sevaplar ağır gelirse cennete, günahlar ağır gelirse cehenneme gidileceğini biliyor ve öyle inanıyorduk. Şimdi durduk yere "Nereden çıktı bu ameller çöplüğü?" diye düşündüm durdum. Mecliste birlikte olduğumuz dostlar gibi ben de sözün manasını tam olarak kavrayıp gönlüme oturtamadım ve bir soru işareti olarak zihninde asılı olarak kalıverdi. Ziyaretine gittiğimiz büyüğümüz söylediği sözü açmadı, gönlümüze ve zihnimize kocaman bir soru işareti bıraktı. Bu soru işaretini biz nisyanla mağlul oluşumuzdan dolayı kısa bir müddet sonra unutsak da zihnimizde epey bir süre pusuda beklemiş. Ta ki Riyazu Salihin kitabını okurken denk geldiğimiz şu hadisi şerifi okuyana dek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak, peki bunlara karşılık ne yaptın?" buyurur. "Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim" diye cevap verir. Allah Teala, "Yalan söylüyorsun, sen baba yiğit adam desinler diye savaştın. O da denildi" buyurur, sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve itiraf eder. Ona da "peki bu nimetlere karşılık ne yaptın?" diye sorar. "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum" cevabını verir. Allah Teala, "Yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi" buyurur. Sonra emrolunur da o da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder. Cenab-ı Hak, "peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın?" buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım" der. Allah Teala, "yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi" buyurur. Emrolunur, bu da yüzüstü cehenneme atılır. Bu hadisi şerifi daha evvel belki defalarca okumuş veya dinlemiştik ama son okuduğumuz kadar hiç tesir etmemişti. Bir yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi, diğer yandan merhum büyüğümüzün söylediği söz birleşince manzara gözümüzün önünde birden canlanıverdi. Hem hadisin manasını hem de söylenen sözün derinlemesine tefekkür edince çok etkilendim. Korkularım arttı. Kendimi, yaptıklarımı ve niyetlerimi yeniden gözden geçirme ihtiyacı hasıl oldu. Nasıl korkmayalım ki? Zira hadis-i şerifte geçen ameller bugünkü insanın kolay kolay göze alamayacağı ve yapamayacağı ameller. Hakikaten insanın nefsine ağır gelen öyle yaptım oldu denilecek ameller de değil. Bir insanın hayatını feda etmesi, canını Allah yolunda verip şehitlik mertebesine ulaşması kolay iş değil. Bugün elimiz kesilse feryat figan ediyoruz. Nerede kaldı canımızı Allah yolunda vereceğiz. Diğer husus bir insanın ilimle meşgul olması. Öyle bir iki sene gayret edeyim de olsun bitsin ilmi olarak bir seviyeye geleyim demek de olmuyor. İlimle uğraşan insanların çocukluktan başlayıp ömrünün tamamını öğrenmeye ve öğretmeye adaması o ilim için nefsinden, ailesinden, dünyalık zevklerden ayrı kalması hafife alınacak bir iş değil. Bu insan öğrenecek, öğrendikleriyle amel edecek ve onları başkalarına öğretecek. Bir ömür yürümesi zor, meşakkatli bir yol. Üçüncü örnek belki de en zoru. Canı vermek de kolay değil ama malı vermek öyle hafife alınacak bir iş değil. Bir insanın türlü zorluklarla kazandığı malını, mülkünü Allah yoluna harcaması öyle her baba yiğidin harcı değil. Biz bugün ufak meblağları verirken bile halden hale girip kıvranıyoruz. Adam malını, mülkünü Allah yoluna dağıtmış. Huzura öyle çıkmış ama ne fayda. Hadiste bize örnek gösterilen bu üç kişi bu zor amelleri yapmış olarak huzura getirilmişler. Dikkat buyurun. Bu ameller yapılmış. Yani adam Allah yolunda ölmüş. Diğeri ömrünü ilme vermiş ve bir diğeri de malını Allah yoluna dağıtmış. Peki netice? Bin bir meşakkatle ömür boyu yapılan ameller Allah rızası için değil de birileri desin diye yapıldığı için çöp hükmüne düşüyor. Sahibine fayda yerine zarar veriyor ve yüzüstü cehenneme sürüklenmelerine dahi mani olamıyor. Yapılan bu niyet bozukluğunun ismine biz riya diyoruz. Riya, dinimizde haram kılınan tehlikeli bir günah. Diğer haramlardan daha tehlikeli, zira diğer haramlarda tövbe edip affedilme imkanı varken riya bulaştığı amelleri yok eden bir günah. Birçok alim onu küçük şirk olarak nitelendiriyor. Zira amel yaparken birileri görsün diye ne güzel amel ediyor diye yapılınca Allah'a ortak koşma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Böyle bir tehlikeden korunmanın yolu ve ilacı mütemadiyen Allah'la beraber olduğunu anlamak, onun kendisine gördüğünü ve duyduğunu tam manasıyla kabul etmek, Allah'ın azameti karşısında hiçliğini idrak etmek, ihlas ve takvayla hareket etmek, verdiğini, aldığını Allah için yapmak ve yalnız ona taat ve ibadet edileceğine iman etmekten geçmektedir. Rabbim bizi kapısında durdursun. İçimizi başkasının sevgisine mekan olmaktan temizlesin. Zahirimizi günah işlemekten, batınımızı şirkten korusun. Bizi nefislerimizin elinden alıp kendisine ulaştırsın. Bütün fiil ve hareketlerimizi sadece kendisi için yapma şuuru versin. Amin. Değerli dinleyenler, Raif Koçak imzalı Niyeti Bozuk Olanın Amelleri Çöp Olur başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Ali Özbek'in kaleme aldığı İyiliklerinizi İptal Etmeyin başlıklı yazıyı sunacağız. Rabbimiz Teala bizleri yarattı ve hangimiz daha güzel işler yapacağız onu görmek için de dünya tarlasına bizleri gönderdi ve burada seçimi bize bıraktı. İstersek güzel şeyler ekeceğiz bu tarlaya, istersek de kötü şeyler ekeceğiz. Ama ne ekersek onu biçeceğimizi de asla unutmayacağız. O zaman insanın dünyaya gönderiliş maksadının iyi ve güzel işler yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyin bir kıvamı olduğu gibi yaptığımız iyiliklerin de bir kıvamı vardır. Eğer iyiliklerimiz bu kıvamda olmazsa ne dünyada ne de ahirette bize fayda sağlamayacaktır. İyiliklerimizi boşa çıkaran, kıvamını bozan, iptal eden şeyleri dört madde altında toplayabiliriz. 1. Allah'a şirk koşmak. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Yani eğer imanımız yoksa ne yaparsak yapalım bize bir faydası olmayacaktır. Bundan dolayı güzel işler yaparken aranacak olan ilk şart imandır. İman, yapılan iyiliği anlamlı kılan şeydir. 2. İyilik yaptığı kimseyi minnet altında bırakmak ve yaptığı iyiliği başa kalkmak. Böylesi kimselerin iyilikleri onların yüzüne çarpılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Yaptığımız iyilikleri sürekli başa kalktığımız, karşımızdaki insanı yaptığımız iyiliğe esir ettiğimiz zaman yaptığımız o amelin Allah katında bir değeri yoktur. Bu davranışımız karşımızdakinin gönlünde fırtınalar koparacağı için bizim amelimizde şiddetli yağmurun etkisiyle çıplak kalan kayanın durumu gibi olacaktır. Bunun aksine yaptığını Allah için yapan ve o anda unutup başa kalkmayanlar için de Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden, bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 3. Başkalarına gösteriş yapmak için amel işlemek. Riya için yapılan salih ameli Allah kabul etmez. İkinci maddede zikri geçen ayetin başında, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse ifadesi geçmektedir. Buradan da anlıyoruz ki Rabbimiz sadece kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul etmektedir. Nitekim bir kutsi hadiste Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ben ortakların ortaklıktan en uzak olanıyım. Kim işlediği amelde benden başkasını bana ortak koşarsa, o kişiyi de ortak koştuğunu da reddederim. 4. Ucb. Kendi amelini üstün görmek. Sadece kendini ve kendi amelini beğenmek, başkasının yaptığı ameli küçük görmektir. Bu, kibrin amellere yansımış şeklidir. Bu hastalığı yenmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Efendimiz aleyhisselam bir defasında, "Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez." buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayrette, "Siz de mi ya Resulallah?" diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet ben de. Meğer ki Rabbimin lütfu ilahisi imdada yetişe. Zira onun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım ameller beni de kurtaramaz." buyurdu. Bu hadisi duyan Müslüman nasıl olur da kendi amelini yeterli görüp kardeşini küçük görebilir? Rabbim, yaptığımız iyiliklerimizi bu kıvamda yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ali Özbek imzalı "İyiliklerinizi iptal etmeyin" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve bir başka yazıyla Yüz Akı Dergisi'nden yazılar aktardığımız Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Yunus Sami Eşmeli imzalı "Bilmemeyi Bilmek" başlıklı yazıyı sunacağız. Amr bin Hişam cahil bir kimse değildi. kavmi arasında aklıyla, zekasıyla ve bilgisiyle temayüz eden biriydi. Dünyevi manada pek çok bilgiye ve ilme sahipti. Ancak sahip olduğu bütün özellikleri onun sadece sonsuza dek Ebu Cehil olarak anılmasını sağladı. Aynı şekilde Velid bin Muire de cahil bir kimse değildi. Kavmi arasında edebiyatı, şiiri ve kasideyi ondan daha iyi bilen kimse yoktu. Ancak bilgisi onun sadece Kur'an'da kahrolası diye bahsedilmesine yol açtı. Aynı şekilde Samiri de cahil biri değildi. Simya ilmine vakıftı. Ancak onun da bu ilmi sadece insanları ifsada ve şirke yönlendirmesinde işine yaradı. Aynı şekilde Hazreti Nuh'un oğlu Kenan da cahil değildi, mantıklı ve akıllı biriydi. Ancak bu mantığı ve aklı Hakk'a teslimiyetinde kendisine mani oldu. Akıbet helak oldu gitti. İşte bildiğini zannedenler, yanılanlar, nefislerine aldananlar. Hepsi de belli bir ölçüde bilgileri olan ve bu bilgiler ışığında yaşayan kişiler. Bildikleriyle hareket edip doğru yolda olduklarını iddia eden kimseler. Lakin unuttukları bir nokta var. O da şu ki, bir davranışın, bir anlayışın veya bir fikrin doğruluğunun ve isabetli oluşunun bilinmesi ancak neticesiyle değerlendirildiğinde mümkündür. Neticesi helake götüren bir davranış, kim tarafından ne kadar haklı ve masum görünen bir felsefe üretilerek gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, yine de doğru, isabetli ve haklı bir davranış olamaz. Zira cehenneme götürüyorsa hiçbir gerekçe ve hiçbir bilgi asla kabul edilemez demektir. Helaliyet dairesinde barınması da zinhar mümkün değildir. Fakat neticesi kibri artırmayan, bilakis hak karşısında aczimizi hatırlatan ve yönümüzü her fırsatta cennete çeviren davranışlarsa her daim kişiyi istikamet üzere kılar. Hatta şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, nihayetinde hep manevi inkişaflara vesile olurlar. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuma yazma dahi bilmeyen biriydi. Hatta bir defasında şöyle buyurmuştu. Biz ümmi bir cemaatiz, ne yazı yazarız ne de hesap biliriz. Fakat o ümmi insan, zahirdeki bütün imkansızlıklarına rağmen, insanlığın ve bütün insanların en yücesi oldu. Bir muallimden ders almadı, bir kütüphanede sayfalar dolusu kitap okuyup da bilgi sahibi olamadı. Lakin olgunluk ve üstünlük olarak sonsuza dek gelmiş geçmiş hiçbir kimsenin ulaşamayacağı bir mertebeye yükseldi. Okuyup yazanları bile her daim aciz bıraktı. Öyle bir bilgi seviyesine ulaştı ki şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarda hanımlarınız da olamazdınız. Yollara, çöllere dökülür, iptilaları def etmesi için Allah'a yalvar yakar olurdunuz. Yani mesele çok bilmek veya çok bilmeye çalışmak değil asla. Mesele hak katında bilenlerden olabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak soruyor, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peki bilenler kimler? Bilenler, her şeyden evvel kul olduğunu bilenler. Geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimseler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinde neticesi itibarıyla ahirette fayda sağlayacak meşguliyetlerle iştigal edenler ve bu şekilde kurtuluşa erenler. Şayet bizler de bu kurtuluşa ermek istiyorsak, kamil manada bilgi ve irfan sahibi olmalı ve bunların ışığında bilenlerden olmalıyız. Ancak bu hale ulaşmanın ilk basamağında da bir düstur var, o da bilmemeyi bilmek. Rivayet odur ki, İbn-i Tayyip ilmi ölçmüş ve üç karışa bölmüş. Birinci karış, bilgiyi öğrenenlerin kibirli olduklarını ifade ediyor. Yani üstün körü ve etiket olsun diye öğrenilen ilim, kişiye bir derinlik kazandırmak yerine onu nefsani çukurlara ve girdaplara çekmekte. Zira ilmin derinini bilmeyen kendini derin sanır. Bu karışta kişi bilmeyi nefsinden bilir. İkinci karış, bilgiyi öğrenenlerin daha mütevazı olduklarını anlatıyor. Bu karıştakiler, ilmin haktan geldiğinin ve bir lütuf olarak verildiğinin idrakindedirler. Bol bol tefekkür ederler, fakat bildiklerini de bilirler. Üçüncü karışsa, bilgiyi öğrenenlerin esasında bir şey bilmediklerini öğrenmiş olduklarını ifade eden karış. Bu karıştakiler, esas bilgiye, benliklerinden sıyrılmakla ve sahip oldukları her şeyin Yüce Allah'a ait olduğunu bilmekle erişilebileceklerini bilirler. Esas bilinmesi gerekenin Allah Teala olduğunu idrak ederler. Cenab-ı Hakk'ın bilgisi karşısında ve ilahi hakikatlerin karşısında kendi bildiklerinin bir hiç olduğunu bilirler. Hiçbir şeyi kendilerinden bilmemeyi bilirler. Aslı bilmemeyi bilmekten maksat kişinin benliğinden sıyrılmasıdır. Hiçbir şeyi kendinden bilmeden kendini bilerek Hakk'ı bilmesidir. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi Hakk'ı bilmektir. Şun okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Ayrıca rivayetlerde geçer. Tapduk Emre, Yunus Emre'ye ben bilmem zikri verir. İşte bu zikirde Yunus Emre'nin benliğinin hiçbir şeyi kendinden bilmemesi gerektiğini öğretmek içindir. Çünkü bunu öğrenince kişi kendini bilmeye başlar. Sonra da Rabbini. Zira buyuruluyor, kendini bilen Rabbini bilir. Öyleyse yapmamız gereken önce kendimizden bilmemeyi bilmeli, sonra kendimizi bilmeliyiz. Öyle ki nihayetinde de Yüce Allah hepimizi kamil manada Hakk'ı bilenlerden eylesin. Amin. Yunus Sami Eşmeli'nin kaleme aldığı Bilmemeyi Bilmek başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2021 sayısında yer alıyordu aktardığımız bu yazılar. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.